Ayrım 18. Ben Robot, Isaac Asimov. Sayfa 180. Kanıt. Ama yeterli olmadı, dedi Doktor Calvin. Düşünceli görünüyordu. Tabii zaman içinde o ve benzeri gemiler kamu malı oldu. Hiper uzay sıçramaları geliştirildi. Günümüzde ise yakın yıldızlarda insan kolonileri kuruldu. Ama beynin gemisi tek başına yeterli değildi. Yemeğini bitirmiş, sigaramın dumanının ardından Calvin'i izliyordum. Esas önemli olan son 50 senede dünyadaki insanların ne yaşadığı. Ben doğduğumda delikanlı, son dünya savaşı daha yeni bitmişti. İnsanlık tarihinin dibe vurduğu dönemlerdi ama milliyetçilik o zamanlar son nefesini verdi. Dünya uluslar için fazla küçüktü, o nedenle kendilerini bölgelere böldüler. Bu epey zaman aldı. Ben doğduğumda Amerika Birleşik Devletleri hala bir ulus devletti. Kuzey bölgesinin üyesi değildi henüz. Hatta şirketimizin adı bugün bile ABD robotları. Üstelik uluslardan bölgelere geçmek ekonomimize istikrar getirdi. Önceki yüzyıla kıyasla bir çeşit altın çağı başlattı ve bunların hepsi bizim robotlarımız sayesinde oldu. Makineleri mi kastediyorsunuz diye sordum. Bahsettiğiniz beyin makinelerin ilkiydi, haksız mıyım? Aslında makineleri değil de geçen sene ölen bir adamı kastediyorum. Birden sesine hüzün çöktü. Ya da belki de artık ona ihtiyacımız kalmadığı için kendisi ölmek istedi. İsmi Stephen Byerly'ydi. Evet, ondan bahsettiğinizi tahmin etmiştim. 2032'de makamına oturdu. Siz o zamanlar daha küçüktünüz. Durumun ne kadar garip olduğunu hatırlamazsınız. Tarihte daha tuhaf bir belediye başkanlığı seçim kampanyası görülmemiştir. Francis Quinn adlı politikacı yeni ekolün temsilcilerindendi. Tabii benzeri bütün ifadeler gibi bu da pek bir anlam ifade etmiyordu. Yeni ekol olarak adlandırılan çoğu antik Yunan'daki sosyal yaşamdan doğmuştu. Hatta daha da irdelenirse kökeni belki antik Sümer'e ya da İsviçre'deki tarih öncesi göl kabilelerine kadar dayanıyordu. Böyle söyleyince kulağa sıkıcı gelebilir ama ilginç olan şu ki Quinn ne bir seçime katıldı, ne kimseden bir oy istedi, ne bir miting düzenledi, ne de sandıklar kendi adını taşıyan oy pusulalarıyla dolup taştı. Aynen Napolyon'un Austerlitz'te tek bir tetik çekmemesi gibi. Fakat iş siyasete gelince insan en beklenmedik kişilerle bile dostluk kurabilir. Masanın öbür tarafında Alfred Lanning'in oturuyor olmasının sebebi de buydu. Beyaz kaşlarını indirip haşim bakışlarla Quinn'i izleyen Lanning, kronik sabırsızlığından dolayı karşı tarafı daha bir can kulağıyla dinliyordu. Duydukları hiç hoşuna gitmemişti. Quinn bunu bilse bile fazla umurunda olmazdı. Belki de mesleğinden ötürü sesi her daim dost canlısıydı. Stephen Byerly'yi tanıyorsunuzdur Dr. Lanning. Çoğu insan gibi ben de adını duymuştum. Evet, ben de öyle. Önümüzdeki seçimlerde belki kendisine oy vermeyi düşünüyorsunuzdur. Bilmiyorum. Yüzünü ekşitti. Siyasi akımları takip etmem. O yüzden aday olduğundan haberim yoktu. Yeni belediye başkanımız o olabilir. Tabii kendisi şu an sadece bir avukat. Ama ummadık taş. Öyle diye lafını kesti Lanik. Bu lafı çok duydum. Ama artık asıl konumuza geri dönebilir miyiz? Zaten o konudan bahsediyoruz Dr. Lanning. Quinn'in sesi son derece yumuşaktı. Benim çıkarlarıma en uygun olarak Bay Byerly'nin bölge savcısından daha yüksek bir mertebeye erişememesi. Sizin çıkarlarınıza en uygun şey de bana yardım etmek. Benim çıkarlarıma mı? Ne alakası var? Lanning kaşlarını çattı. ABD robot ve mekanik insan AŞ'nin çıkarları diyelim. Araştırma fahri müdürü olarak sizinle görüşüyorum. Çünkü kendileriyle aranızdaki bağ yaşlı bir devlet adamı düzeyinde. Sözlerinizi saygıyla dinliyorlar ve her ne kadar aranızdaki bağ eskisi kadar kuvvetli olmasa da çok da bağımsız hareket edemiyorsunuz. Atacağınız adımlar ne kadar sıra dışı olursa olsun. Doktor Lanning bir süre sessiz kalıp düşündü. Daha sakin bir tonda, ne dediğinizi hiç anlamıyorum Bay Quinn, dedi. Hiç şaşırmadım Doktor Lanning ama her şey gayet basit. Rahatsız olur musunuz? Quinn sade ve şık çakmağıyla ince bir sigara yaktı. İri kemikli suratına rahatlama yayıldı. Bay Byerly'den bahsediyorduk. Garip ve renkli bir kişilik kendisi. 3 yıl önce Byerly'yi kimse tanımazdı. Artık çok meşhur oldu. Oldukça güçlü ve becerikli biri. Aynı zamanda tanıdığım en zeki, en yetenekli savcı. Ama maalesef benim tarafımda değil. Lanning çok kafa yormadan anlıyorum diye cevap verdi. Tırnaklarını inceliyordu. Geçtiğimiz yıl diye devam etti Quinn aynı ses tonuyla. Bay Byerly hakkında oldukça detaylı bir inceleme başlattım. Reformist politikacıların geçmiş yaşamlarını mercek altına yatırmak her zaman işe yarar. Bizi ne sıkıntılardan kurtardığını bir bilseniz. Durdu, sigarasının ucuna bakarak gülümsedi. Ama Bay Byerly'nin geçmişinde pek önemli bir detaya rastlamadım. Küçük bir kasabada sakin bir yaşam sürmüş, üniversitede eğitim görmüş, genç yaşta eşini kaybetmiş, aracı kaza yapmış, zor toparlanmış, hukuk fakültesine gitmiş, avukat olarak büyük şehre gelmiş. Francis Quinn yavaşça kafa salladı, sonra ekledi. Ama şu anki yaşamı, işte o apayrı bir konu. Bölge savcımız hiç yemek yemiyor. Lanning başını kaldırdı. İhtiyar gözleri hala çok keskin bakıyordu. Anlamadım. Quinn kelimeleri vurgulayarak tekrar etti. Bölge savcımız hiç yemek yemiyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Kimse kendisinin yemek yediğine ya da bir şeyler içtiğine şahit olmadı. Hem de hiç. Kelimeleri ne kadar dikkatle seçtiğimi fark ettiniz mi? Nadiren demiyorum. Hiç diyorum. Bu söylediğinize inanmak güç. Müfettişleriniz güvenilir mi? Evet, ayrıca dediğim şeyin inanılmayacak bir tarafı yok. Dahası bölge savcımızı ne su içerken, ne alkol alırken, ne de uyurken gören var. Başka faktörler de söz konusu ama sanırım ne demeye çalıştığımı anladınız. Lanning arkasına yaslandı, kendisine meydan okuyan Quinn ile karşılıklı sessizce bakıştılar. Sonra yaşlı robot bilimci kafasını iki yana salladı. Hayır, söyledikleriniz ile sunduğunuz delilleri birleştirince ne ima ettiğiniz ortada ve öyle bir şey olmasına imkan yok. Ama Byerly hiç insan gibi davranmıyor Doktor Lanning. Kılık değiştirmiş bir iblis olduğunu söyleseniz belki bir ihtimal size inanırdım. Byerly'nin robot olduğunu söylüyorum Doktor Lanning. Ömrümde daha saçma bir iddia duymadım Bay Quinn. Gergin bakışma kaldığı yerden devam etti. Yine de dedi Quinn sigarasını büyük bir özenle söndürerek, şirketinizin tüm kaynaklarını seferber edip bu imkansız durumu araştırmanız gerekiyor. Böyle bir sorumluluğu alabileceğimi hiç sanmıyorum Bay Quinn. Şirketimizin yerel politikalara alet olmasını beklemiyorsunuzdur umarım. Başka seçeneğiniz yok. Kesin kanıtım olmasa da elimdeki bilgileri basına sunarsam ne olur bir düşünün. İnsanlar iddiamı mantıklı bulacaklardır. İstediğinizi yapın. Ama böyle bir şey yapmak istemiyorum ki. Kanıtım olmasını tercih ederim. Ayrıca bunu siz de istemezsiniz. Çünkü iş şirketinizin itibarı zedelenir. İnsanların yaşadığı gezegenlerde robot kullanımına karşı yasaların ne kadar titizlikle uygulandığından haberiniz vardır. Elbette diye çıkıştı Lanning. Güneş sistemi içinde pozitronik robot üreten tek üreticinin ABD robot ve mekanik insan AŞ olduğunun farkındasınız. Ve Byerly eğer robotsa emin olun pozitronik bir robottur. Ayrıca biliyorsunuzdur ki hiçbir pozitronik robot satılmaz, hepsi kiralanır. Sahibi hala şirketinizdir. Bakımı da sizin sorumluluğunuzdadır. Bu yüzden robotların bütün eylemlerinden siz sorumlu tutulursunuz. Şirketimizin insan görünümlü bir robot üretmediğini kanıtlamamız hiç zor değil Bay Quinn. Peki böyle bir şey mümkün mü? Sadece ihtimalleri değerlendirmek adına soruyorum. Evet, mümkün. Tabii böyle bir robot gizli üretilmiştir, kayıtlara geçmemiştir. Pozitronik beyinlerin el altından üretilmesi imkansızdır. İşin içinde o kadar çok faktör var ki, ayrıca devlet süreci çok sıkı denetliyor. Evet ama robotlar eskir, bozulur, çalışmaz hale gelir. Ondan sonra da demonte edilir. Ve pozitronik beyinleri ya tekrar kullanılır ya da yok edilir. Öyle mi? Francis Quinn'in sesinde bir parça alaycılık vardı. Peki diyelim bir yanlışlık oldu. Bu beyinlerden biri yok edilmedi. İnsan görünümlü bir beden de hazırda bekliyordu. Mümkün değil. Bunu hem hükümete hem de kamuya kanıtlamanız gerekecektir. O halde neden bana kanıtlamıyorsunuz?
İyi de neden öyle bir şey yapalım diye çıkıştı Lenin. Amacımız ne? Çok yersiz ithamlarda bulunuyorsunuz.
Yapmayın beyefendi. Çeşitli bölgelerin insan nüfusu bulunmayan gezegenlerde insan görünümlü pozitronik robot kullanılmasına izin vermesi şirketiniz için güzel bir fırsat olacaktır. İnanılmaz kazançlar elde edebilirsiniz. Ancak kamu böyle şeylere ön yargıyla bakıyor. İlk önce bu tarz robotlara alışmalarını sağlasanız, şöyle deseniz mesela, işinde başarılı bir avukatımız var, şimdi de belediye başkanı seçildi. Ayrıca kendisi bir robot. Robot uşaklarımızı denemek istemez miydiniz?
Ne kadar gülünç, absürtlüğün sınırlarını zorluyorsunuz.
Eminim öyledir, neden kanıtlamıyorsunuz peki? Yoksa kamuya kanıtlamayı mı tercih edersiniz?
Ofisin içi iyice karanlık olmuştu ama bu Alfred Lanning'in öfkeden kıpkırmızı kesilmiş yüzünü gizlemeye yetmedi. Robot bilimci parmağıyla düğmelerden birine dokunarak duvardaki lambaları yaktı.
Madem öyle diye hırladı, görelim bakalım ne olacak?
Stephen Byerly'nin yüzünü betimlemek kolay değildi. Doğum belgesine bakılırsa 40 yaşındaydı, görünüşü de bunu yalanlamıyordu. Ama iyi beslenmiş, sağlıklı biriydi. Diğer bir deyişle yaşını tam gösteriyordu. Özellikle şimdiki gibi güldüğü anlarda bu daha da belli oluyordu. Gür kahkahaları bir süre devam etti, biraz duruldu, sonra tekrar başladı. Alfred Lanning'in yüzüne keyifsiz bir ifade yerleşmişti. Yanında oturan kadınla bakıştılar ama kadın ince solgun dudaklarını büzmekle yetindi. Byerly bir parça sakinleşti.
''Ciddi misiniz Doktor Lanning? Gerçekten mi? Ben ha? Robot ha?''
Lanning kelimeleri ağzına tıktı. ''Ben demiyorum efendim. Sizi insanlığın bir parçası olarak görmekten memnuniyet duyarım. Sizi şirketimiz üretmediğine göre insan olduğunuzdan şüphem yok. Hiç değilse kanun nezdinde. Ama robot olduğunuz iddiası itibar sahibi biri tarafından öne sürüldüğü için.
Eğer sağlam etik anlayışınıza aykırıysa ismini söylemenize gerek yok. Ama diyelim ki mesela bu kişi Frank Quinn olsun.''
Lanning önce kendini tutamayıp güldü, sonra ciddiyet takınarak lafına kaldığı yerden devam etti. Kimdi hakkında polemiğe girmek istemediğim bu itibar sahibi kişi ortaya böyle bir iddia attı. Ben de bu iddianın asılsız olduğunu kanıtlamak için sizden işbirliği talep ediyorum. Bu şahıs elinde bulundurduğu imkanları kullanarak iddiasını basın aracılığıyla kamuya duyurabilir. Bu da temsil ettiğim şirkete ağır bir darbe vurur. İddia asılsız çıksa bile beni anlıyor musunuz?
Tabii, içinde bulunduğunuz durum gayet açık. İddianın kendisi saçmalık. Ama siz ciddi bir sorunla karşı karşıyasınız. Kahkahalarım sizi rencide ettiyse kusura bakmayın. Ben iddiaya gülüyordum, size değil. Nasıl yardımcı olabilirim?
Çok zor olmasa gerek. Tek yapmanız gereken bir restorana oturup herkesin önünde yemek yemek. Lanning sandalyesine geri oturdu. Görüşmenin en zor kısmını atlatmıştı. Bu esnada yanındaki kadın dalgın dalgın Byerly'yi izlemekle yetindi. Stephen Byerly bir an kadınla göz göze geldi. Biraz bakıştıktan sonra robot bilimciye geri döndü. Parmaklarını bir süre bronz kağıt tutucunun üzerinde gezdirdi. Masasının üzerindeki tek süs buydu.
Usulca ''Korkarım bu mümkün değil.'' dedi.
Elini kaldırdı. ''Bekleyin Doktor Lanning, bunun sizin için tatsız bir konu olduğunu farkındayım. Benimle görüşmekten başka çareniz yoktu. Size biçilen bu çirkin ve saçma rolü oynamak zorunda kaldınız. Yine de konu sizden daha çok benimle ilgili. O nedenle hoşgörülü olmanızı diliyorum.''
Her şeyden önce Quinn, yani o itibar sahibi kişi, sizi oyuna getirip tam da böyle davranmanızı istiyor olamaz mı?
Saygın bir kimsenin sağlam bir dayanağı olmadan böyle anlamsızca kendini tehlikeye atacağını hiç sanmıyorum.
Byerly'nin gözlerinde alaycı bir ifade belirdi.
Quinn'i tanımıyorsunuz. Dağ keçilerinin tutunamadığı yerde bile kendine sağlam dayanak yaratır. Bana dair yürüttüğü incelemenin detaylarını sizinle paylaşmıştır sanırım.
Evet ve gördüğüm kadarıyla iddianın aksini şirketimizin değil de sizin kanıtlamanız çok daha kolay olacaktır.
O halde siz de hiç yemek yemediğime inanıyorsunuz. Siz bir bilim insanısınız Doktor Lanning. Kulağa hiç mantıklı geliyor mu?
Daha önce kimse beni yemek yerken görmedi. Dolayısıyla hiç yemek yemiyorum, öyle mi?
Adli teknikler kullanarak bu basit durumu karmaşık hale getiriyorsunuz.
Aksine, Quinn ile birlikte karmaşık hale getirdiğiniz duruma açıklık getirmeye çalışıyorum.
Bakın şimdi, fazla uyumam, haklısınız. Kamusal alanda zaten asla uyumam. Başkalarıyla yemek yemekten hoşlanmıyorum. Bu özelliğim size belki tuhaf, hatta nevrotik gelebilir ama kimseye bir zararı yok.
İsterseniz varsayımlar üzerinden gidelim, Doktor Lanning. Diyelim ki reformist bir adayı her ne pahasına olursa olsun mağlup etmek isteyen bir siyasetçimiz mevcut. Ve bu siyasetçi adayın özel hayatını incelerken bahsini ettiğimiz garipliklere rastlıyor.
Diyelim ki adayın adını lekelemek için sizin şirketinizi gözüne kestiriyor. Size hiç şöyle der mi? Şu kişi aslında bir robot, çünkü insanlarla yemek yemiyor. Davanın orta yerinde uyuyakaldığını da hiç görmedim. Ayrıca bir seferinde gece yarısı odasının penceresinden bakmıştım, oturmuş kitap okuyordu. Üstelik buzdolabını da karıştırdım, içinde hiç yiyecek yoktu.
Öyle deseydi tımarhaneye gönderirdiniz. Ama asla uyumuyor, asla yemek yemiyor deyince ifade biçimi insanı sarsıyor. Halbuki böyle iddiaları kanıtlamak imkansızdır. Siz de onun dediklerini yaparak ekmeğine yağ sürüyorsunuz.
Bu konuyu ne kadar önemsiz de bulsanız diye lafa başladı Lanning tehditkar bir inatla. Bahsettiğim şekilde yemek yediğiniz takdirde her şey çözülecektir.
Byerly tekrar kendisine boş boş bakan kadına döndü.
Pardon, İsminizi doğru mu anladım? Doktor Susan Calvin'di değil mi?
Evet Bay Byerly.
ABD robotlarında psikologsunuz öyle mi?
Robopsikoloğum.
Sizce robotlar zihinsel açıdan insanlardan o kadar farklı mı?
Hiç alakaları yok. Kendini zorlayıp hafifçe gülümsedi. Robotlar özünde iyi varlıklardır.
Avukat gülümser gibi oldu. Ağır konuştunuz ama size şunu söyleyecektim. Hem bir psikolog, pardon, robopsikolog, hem de bir kadın olduğunuza göre Dr. Lanning'in aklına gelmeyen bir şeyi eminim siz akıl etmişsinizdir.
Neyi?
Çantanızda yiyecek bir şeyler vardır kesin.
Susan Calvin'in donuk bakışlarında hareketlenme oldu.
Beni şaşırttınız Bay Byerly dedi.
Ardından çantasını açtı, içinden bir adet elma çıkardı, sessizce Byerly'ye uzattı.
Doktor Lanning şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra dikkatli gözlerle elmayı seyretti.
Stephen Byerly hiç istifini bozmadan elmayı ısırdı, yutkundu.
Gördünüz mü Doktor Lanning?
Doktor Lanning öyle rahatlamıştı ki kaşları bile o tehditkar görünümünü yitirmişti. Fakat bu rahatlığı çok sürmedi.
Susan Calvin, elmayı yiyecek misiniz diye merak ediyordum dedi ama şu durumda hiçbir anlam ifade etmiyor.
Byerly sırıttı, etmiyor mu?
Tabii ki etmiyor Doktor Lanning. Bu kişi insan görünümlü bir robotsa kusursuz bir taklit olmalı. Bu kadar kusursuz olması bana güven vermiyor. Ne de olsa hayatımız boyunca insanlarla etkileşim kuruyoruz. Gözümüzün önündeki birinin robot olduğunu kolayca fark etmemiz gerekir. Kimliğini gizleyebilmesi için mükemmel bir üretim olmalı. Cildine, iris kalitesine, ellerindeki kemiklerin yapısına bir bakın. Eğer robotsa ortada öyle harika bir işçilik var ki keşke ABD robotları üretmiş olsa.
Peki sizce bu kadar ince detayları bile düşünen birisi yemek yemek ve uyumak gibi fonksiyonları yerine getirecek mekanizmaları atlar mı? Belki sadece şu anki gibi acil durumlarda kullanılması için robota böylesi mekanizmalar yüklenmiştir. O nedenle yemek yemesi hiçbir şeyi kanıtlamaz.
Dur bir dakika diye hırladı Lanning. Sandığınız kadar aptal değilim ben. Bay Byerly'nin insan olup olmamasıyla ilgilenmiyorum. Şirketi bu zor durumdan kurtarmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Bay Byerly halkın gözleri önünde yemek yerse konu kapanır. Queen ne yaparsa yapsın bir daha da açılmaz. Geri kalan detayları avukatlar ve robopsikologlar halletsin.
Fakat Doktor Lanning dedi Byerly, konunun siyasi bağlamını göz ardı ediyorsunuz. Quinn beni durdurmayı ne kadar çok istiyorsa ben de seçimi kazanmayı bir o kadar istiyorum. Bu arada ismini ağzınızdan kaçırdınız, fark ettiniz mi? Bu numarayı çok kullanırım. Görüşmemiz sona ermeden böyle olacağından emindim.
Lanning'in suratı kızardı. Tüm bunların seçimle ne alakası var? Reklamın iyisi kötüsü olmaz beyefendi. Coin benim robot olduğumu ileri sürecekse, buna cüret edebiliyorsa, ben de adımlarımı ona göre atarım.
Yani? Lenin şaşlı kaldı.
Aynen öyle. Kendi kazdığı kuyuya düşecek. Benim kılımı bile kıpırdatmama gerek olmayacak.
Kendinizden çok emin görünüyorsunuz.
Susan Calvin ayağa kalktı.
Gel gidelim Alfred. Fikrini değiştirebileceğimizi sanmıyorum.
Haklısınız. Bayerly tekrar gülümsedi. İnsan psikolojisinden de iyi anlıyorsunuz.
18. ayrımın sonu. Sayfa 190.